Virginia Woolf. Bir yorum. Seslendiren Akın Altan. Mr. Bertram Pritchard, Mrs. Latham'ı bahçeye götürdü. Çünkü içerisi iyice sıcak ve kalabalık olmuştu. Çünkü böyle rutubetli bir geceden insana zarar gelmezdi. Çünkü Japon fenerleri büyülü bir ormanın derinliklerinde asılı, kırmızı yeşil yemişleri andırıyordu. Açık hava ve dışarıda olma duygusu, uzun boylu, güzel, oldukça da uyuşuk görünüşlü bir kadın olan Sasha Layton'ı sersemletmişti. Değerli varlığı öylesine etkiliydi ki, bir partide bir şey söylemesi gerektiğinde, insanlar onun kendisini yetersiz ve sakar hissettiğini asla getirmezlerdi akıllarına. Oysa bal gibi öyleydi. Ve şu an bahçede bile nefes almadan konuşacağını bildiği Bertram'la olmaktan memnundu. Adamın söylediklerini yazacak olsanız, ortaya akıl almaz bir şey çıkardı. Söylediği her şeyin, kendi başına anlamsızlığından öte, ağzından çıkan değişik sözler arasında bir bağ kurmaya da imkan yoktu. Gerçekten de, İnsan eline bir kalem alıp ağzından çıkanları kelimesi kelimesine yazsa, bir gece boyu ettiği laflardan bir kitap çıkardı. Bunu okuyanlar, bu zavallı adamın kafadan sakat olduğuna inanmakta tereddüt etmezlerdi. Tabii durum böyle değildi. Çünkü Mr. Pritchard, saygıdeğer bir devlet memuru ve Bath şehri fahri hemşerisiydi. Bundan daha tuhaf olan şey varsa, o da bu adamın istisnasız herkes tarafından sevilmesiydi. Sesinde bir hava, bir vurgu, fikirlerinin tutarsızlığında bir ihtişam, kızıl gerdan kuşu benzeri gövdesinden, yüz yuvarlak, tombul yüzünden yayılan bir şey, elle tutulamayan, yakalanamayan ve sözlerinden öte, hatta çoklukla ona tezat, hüküm süren, etrafa yayılıp hissedilen bir şey vardı. O, Devonshire'a yaptığı geziden, otellerden ve otelci kadınlardan, Eddie ile Freddy'den, ineklerden, gece yolculuklarından, kremalardan, yıldızlardan, Avrupa içi demir yolu ağı ve Bradshaw'dan, morina balığı yakalamaktan, soğuk algınlığından, grip ve romatizmadan, Keats'ten söz edip dururken Sasha Layton ise şunu düşünüyor olmalıydı. Fazla incelenmezse insan olarak varlığı zevkli gelebilir. Ve dinlerken onu söylediklerinden öte bir kişiliğe oturtuyordu. Şüphesiz gerçek Bertram Pritchard buydu. Her ne kadar bunu kanıtlaması imkansızsa da. İnsan onun aslında sadık bir dost, çok anlayışlı biri olduğunu nasıl kanıtlayabilirdi? Şu an Bertram Pritchard'la konuşurken çok sık yaptığı gibi onun varlığını unutup başka şeyler düşünmeye başlamıştı. Yukarı, gökyüzünün derinliklerine bakarak kendisini bir şekilde çekiveren geceyi düşünüyordu. Ansızın kokusunu aldığı kırları, tarlaların yıldızlar altında loş kıpırtısızlığını düşünüyordu. Fakat burada, Westminster'da, Mrs. Dalloway'in arka bahçesinde, bu güzellik, kırsal alanda doğup büyümüş olmasına rağmen, belli ki zıtlıktan ötürü, onu heyecanlandırmıştı. Havada kuru ot kokusu, ötede ise insanlarla dolu odalar. Bertram'la yürüyordu. Ayak bileklerini biraz zorlayarak bir erkek geyik gibi yürüyor, bir yandan da heybetli, vakur, yelpazeleniyordu. Tüm duyuları tetikte, kulakları dikili, havayı koklayan haliyle tıpkı gecenin tadını çıkaran, vahşi fakat son derece kontrollü bir yaratık gibiydi. Bu harikaların şahı, insan neslinin en üstün eseri, diye düşündü. Küme küme söğütlerin, bataklık boyunca kürekli kayıkların olduğu şu yer. Tam şurası. İçi değerli şeylerle dolu, birbirinin yanına gelen, birbirinden uzaklaşan, fikir alışverişi yapan, birbirine hava atan insanlarla kaynayan bu kasvetli, ağır, güzel yapılı evi düşündü bir de. Clarissa Dalloway evi gecenin derinliklerine açmıştı. Bataklığı taşlarla doldurtmuştu. Bertram'la birlikte aslında çok küçük sayılabilecek bahçenin sonuna geldiklerinde şezlonglara oturdular. Sasha altından bir parıltıyla gözünü alan, duvarlarından derin bir şükran duygusuyla gözyaşları döker gibi duran eve saygı ve coşkuyla baktı. Evet, utangaçtı. Birdenbiriyle tanıştırılınca dili tutulurdu fakat temelde alçak gönüllü bir yapıya sahipti ve tüm diğer insanlara hayrandı. Onlar gibi olabilmek harika olurdu. Oysa o, kendisi olmaya mahkumdu. Ve sadece dışarıda bahçede otururken gösterdiği bu sessiz coşku ifadesiyle dışında olduğu insan topluluğunu takdir edebiliyordu. İnsanları öven ünlü dizeler dudaklarına kadar geldi. Hayranlık uyandırıcı ve iyiydi hepsi. Her şeyden öte de yürekliydiler. Gecenin ve bataklığın üstesinden gelebilen, yaşam savaşını sürdüren, tehlikelere yelken açan bir maceracılar ordusuydular. Kaderin kötü bir oyunu sonucu kendisi onların dışında kalıyordu. Yine de bu maceralı yolculukta kamarot ya da sıradan bir denizci, neşeyle ıslık çalarak gemi direklerine tırmanan biri olarak yer alan Bertram çene yaparken o da oturup insanları övebilirdi. Tam bunu düşünürken önünde bir ağaç dalı suya girdi ve üstünden altın damlalar süzülen, bir asker gibi duran evdeki insanlara duyduğu hayranlığın içine gömüldü. İçki alemindeki bu gösterişli kalabalığın bir parçası, ucunda bayrak dalgalanan bir gemi direğiydi. Duvarın ötesinde kova gibi bir şey vardı. Bunu bile hoş görüyordu Sasha. Bertram, aniden içinde bir telaş, araziyi keşfetmek, bahçe duvarının ötesinde gözüne ilişen tuğla yığınının üzerine atlamak isteğiyle tutuşuvermişti. Sasha da bahçe duvarının ötesine baktı. Bir bakraç, belki de bir çizme gördü. Bir saniye içinde yanılsama kaybolup gitmişti. Yine Londra. Uçsuz bucaksız, kaygısız, bireysellikten uzak dünya. Otobüsler, iş güç, bir hane önlerinde ışıklar ve esniyen polisler belirivermişti. Bertram şimdi merakını doyurmuştu. Bir anlık sessizlikten yararlanıp, gürül gürül akan laf çeşmesini tekrar suyla doldurmuş olarak iki sandalye daha çekti. Mr. ve Mrs. Falanca'yı da kendileriyle oturmaya davet etti. Yine aynı eve, aynı ağaca, aynı bakraca bakarak oturmayı sürdürdüler. Artık sadece duvarın ötesine bakmak, bakraca, aslında kimseyi aldırmadan yolunda giden Londra'ya bir göz atmak, Sasha'nın o altın bulutunu tekrardan dünyaya serpmesine yetmez olmuştu. Bertram konuşuyor, bay ve bayan falanca, hayatı pahasına bile olsa isimleri Wallace mı yok Freeman mı diye hatırlayamayacaktı. Bay ve bayan falanca karşılık veriyor ve tüm sözler ince bir altın pusundan geçip çiğ gün ışığına karışıyordu. Kupkuru, kasvetli kraliçe anne malikanesine baktı. Okulda Tornia adası, kayıklar içindeki insanlar, istiridyeler, yaban kazları ve sisle ilgili öğrendiklerini hatırlamak için ne mümkünse yaptı. Fakat bu ancak su kanalları ve marangozlarla açıklanabilecek bir olay gibi geliyordu. Partiye gelince, gece elbiseli insanlar topluluğundan başka bir şey değildi. Ardından kendi kendine hangi görüntü gerçek diye sordu. Bakracı ve evi yarı aydınlık yarı karanlıkta görüyordu. Bu soruyu tüm alçak gönüllülüğüyle kafasında diğer insanların akıl ve güçlerini birleştirip yarattığı o kişiye soruyordu. Yanıt çoklukla şans eseri geliyordu. Yaşlı İspanyol köpeği de kuyruğunu sallayarak yanıtlardı hep. Şu an tüm parıltısını, ihtişamını yitirmiş olan şu ağaç da ona yanıt bulur gibiydi. Bataklığın bu tek ağacı artık toprakta duruyordu. Çok görmüştü onu. Dalları arasından kırmızı ışıltılı bulutları ya da ayın dağılıp her yana düzensiz gümüş ışıklı oklar atışını izlemişti. Peki yanıt neydi? Galiba ruhun doğa eseri yalnız yaratıldığıydı. Şu ağaçta boynu bükük tüneyen eşini yitirmiş kuş gibi yapayalnız. Çünkü içinde hep ökseye tutulmuş gibi çırpınan, kaçma yolları arayan bir varlığın hareketini hissediyordu. Bazen ruh diyordu adına. Derken Bertram, içeri girmelerinin daha iyi olacağını belirtti. Elini hep yaptığı o hareketle Sasha'nın eli üzerine koyuvermişti. Sanki onu doğduğundan beri tanıyordu. Tam o anda bir arka sokaktan ya da bir haneden o alışıldık türden cinsiyeti belirsiz, ne dediği anlaşılmaz korkunç bir ses, bir çığlık, bir nara yankılandı. Eşini yitirmiş kuş ürktü. Üzerine atılan bir taştan ürküp havalanan bir karga olup, kendince ruh dediği şeydi bu, giderek daha da genişleyen daireler çizerek uzaklaşıverdi. Son.